الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. İsra suresinde Allah Teala'nın bireysel veya toplumsal olarak bizi yükümlü tuttuğu, sorumlu tuttuğu kuralların söz edildiği ayetler bölümündeyiz. Ayet 31. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ Yoksulluk endişesiyle veya geçim sıkıntısı yaşayacağım endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyiniz. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ Onların da sizin de rızkınızı veren biziz. اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَب۪يرًا Onları öldürmek, çocukları öldürmek gerçekten çok büyük bir suçtur, çok büyük bir hatadır, günahtır. Bu çocukların öldürülmesiyle alakalı yasak belki bize ilk bakışta anlamsız gelebilir. Tarihsel anlamda bunun karşılığı olduğu gibi evrensel anlamda da karşılığı var arkadaşlar. Tarihsel anlamda karşılığı şu, Kur'an'ın nazil olduğu dönemde kız çocuklarının öldürülmesi gibi yaygın bir anlayış, inanç vardı. Diri diri gömülme biçiminde hatta zaman zaman. Bu mesela Tekvir suresinde de kıyamet günü insanların sorguya çekilecekleri konulardan birisi olarak da 8-9. ayet-i kerimede anlatılır. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Diri diri gömülen kız çocukları meselesi sorulacak ve özellikle niçin öldürüldüğü sorulacaktır. Niçin öldürüldüğü sorulacak. Kız çocukların diri diri gömülmesi meselesi. Tekvir suresi 8-9. ayet-i kerimede bu anlatılır. Sorsanız deseniz ki acaba yani bu kadar yaygın bir sapkınlık mı? Öyle bireysel nadirattan olan, ender yaşanan olay değil belli. Ama toplumun tamamının da başvurduğu bir uygulama mı? Olmayabilir ama toplumda var olan ve uygulandığında da yadırganmayan bir sapkınlık bu. Kız çocuklarının diri diri gömülmesi. Bunun çok farklı nedenleri olabilir. Tarihsel anlamda baktığımız zaman genelde geçim sıkıntısı, geçim endişesi. Bu endişe erkek çocuklar için de olmaz mı? Olur. Fakat genelde cahiliye anlayışında şu var. Erkek çocuklar tabir caizse yediklerinin, kendilerine yapılan harcamaların karşılığını veriyorlar. Nasıl? Aşirete, kabileye bir takım katkılar sunmak suretiyle. Yani getiri götürü usulüne baktığınız zaman erkek çocuklar bunu telafi edebiliyor ama kız çocukları sadece ancak tüketici olarak görülebiliyor o dönemin anlayışında. Dolayısıyla kız çocuklarına yönelik böyle bir reva görülen suç var ve bu anlamda Allah Teala evet diyor ki bunu yapmayın. Kız çocuklarınızı ya da çocuklarınızı diri diri öldürmeyin ya da gömmeyin, öldürmeyin. Bu bir gerekçe tabii. İkinci bir gerekçe de genelde savaşların hüküm sürdüğü bir toplum ve dönem. Böyle bir dönemde özellikle erkek çocukların kendilerini koruma gibi bir gücü, kuvveti, potansiyeli var. Ama kız çocukları bu tür çatışmalarda genelde düşman eline düşer. Dolayısıyla onur ve şeref itibariyle rencide edilme nedeni olabilir. Bu gerekçeyle kız çocuklarına yönelik bu tavır söz konusu olmuştur. Her halükarda o dönemde hangi gerekçeyle olursa olsun böyle bir çocuk öldürme anlayışı var. Hatta mesela En'am suresinin 137. ayetinde de bu çocuk öldürmenin farklı bir sapkınlık biçimi daha anlatılır. O da şöyledir Allah Teala o ayet-i kerimede. Müşriklerin birçoğuna kendi çocuklarını ilahlarına kurban etme, onların uğrunda öldürme gibi eylem süslü gösterildi. Müşriklerin çoğuna çocuklarını ilahlarına kurban etmeleri, öldürmeleri süslü gösterilmiştir. Bu var olan bir anlayış. Yani bazen Arap toplumunda özellikle ilah olarak görülen tanrılara erkek çocukları kurban etme gibi bir anlayış. Şu veya bu şekilde hangi açıdan olursa olsun tarihsel anlamda çocukların öldürülmesi, bir gerekçeyle kız çocukları, bir başka gerekçeyle erkek çocukların öldürüldüğü bir dönem o Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönem. Ama bunların ortak paydasında genelde en azından ekonomik anlamda bir masraftan kurtulma, en azından bu anlamda bir masraftan kurtulma gerekçesi söz konusu olmalı ki Allah Teala diyor ki وَلَا تَقْتُلَ اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ açlık endişesiyle, geçim sıkıntısı yaşayacağız endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyiniz. Tabi tarihsel anlamda Kur'an'ın nazil olduğu dönemde var olan bu anlayışın peki bize yansıyan tarafı nedir? Bugün görünürde böyle bir özellik yok belki. Yani belki bugün yani kız çocuklarının ve erkek çocuklarının hunharca öldürülmesi biçiminde bir sapkınlık belki yok diyebilirsiniz. Fakat bunun farklı tezahürleri, farklı yansımaları, şekilleri olabiliyor. Mesela çocuk aldırmak, kürtaj denilen o uygulama gayrimeşru olmasına rağmen, bakın Müslüman bir toplum olmamıza rağmen bizde çok yaygındır. Bunu yapan hastaneler, bunu yapan kurum ve kuruluşlar, bunu yapan doktorlar, tabipler söz konusu. Türkiye'de bu çok nadir olan bir konu değil. Yani dünyaya gelmesi beklenen çocuğun kürtaj vasıtasıyla alınması, öldürülmesi. Bu da aynı ayetin kapsamı içerisine girer mi? Elbette girer. Hatta çocukların meydana gelmemesi için, çocukların doğmaması için alınan tedbirler de doğrudan olmasa bile dolaylı olarak bu ayetin kapsamına girer. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Doğrudan olmasa bile dolaylı olarak bu ayetin kapsamına giren bir şey de çocuk sahibi olmanın açlık endişesi, geçim sıkıntısı endişesine, tereddütüne neden olması ve bundan dolayı da bu yönteme başvurulmuş olmasıdır. Bu dolaylı olarak bu ayetin kapsamına girer. Her halükarda Allah Teala kalplerimize hitap eder. Der ki çocuklar dünyaya geldikten sonra onları geçindirememe endişesi taşıyorsunuz. Bu endişeden dolayı da ya doğduktan sonra ya da doğmadan önce bir şekilde engellemeye çalışıyorsunuz. Her halükarda bir defa Allah'la ilişkiniz problemli. Yani Allah'ın rezzak oluşu, Allah'ın rızık verici oluşuyla alakalı tereddütleriniz var. O yüzden mesela ayetin devamında ne dedi Allah Teala? Onları da sizi de rızıklandıran biziz. Cümleye dikkat edin. Rızıklandırma konusunu hem onların hem de sizin rızkınızın bize ait olduğunu söylüyor Allah Teala. Bize aittir diyor. Ve dolayısıyla bu doğrudan geçim endişesiyle, rızık endişesiyle insanların bu yönteme başvurması söz konusu olmaktadır. Bu açıdan baktığımız zaman konu elbette çok yönlü olarak tartışılabilir ama kısa ve öz olarak bir şey ifade edeyim. Mesela bugün çocuk sayısıyla alakalı bizde oluşan bir anlayıştır. Yani iki çocuk, üç çocuk ve ötesi yok gibisinden. Ama genel anlamda bilmiyorum yani her birinizin ailelerini tanımıyorum ama yaşı 25-30'unda olan insanların kime sorarsanız sorun istisnalar, sağlık problemleri, benzeri durumlar hariç 30 yaşı civarındaki arkadaşlarınıza bir sorun. Mutlaka aile fertlerinin sayısı 5, 6, 7, 8'dir. Doğuda da batıda da böyle. Sadece doğuya ait bir şey değildir. Ama yeni neslin genelde çocuk sahibi olma durumuna baktığınız zaman bu sayı 1'den 2'ye, 3'e, 3'e zaten çok nadirdir de zaman zaman siyasilerden böyle demeçler verilir ya 3 çocuk, 3 çocuk falan diye. Bu aslında bir problemin de varoluşun işaretidir. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bunu şimdi için söylüyorum. Çocuk sayısının sınırlandırılması ya da azaltılması daha doğru bir ifadeyle. Azaltılmasının doğrudan ilişkili olduğu konu acaba ekonomik mesele mi? Olabilir. Ya da ikinci bir şık, ikinci bir tercih eğitim konusu olabilir. Yani benim karşılaştığım, sizin de karşılaşabileceğiniz muhtemelen karşınıza çıkan endişelerin iki konu üzerinde daha çok yoğunlaştığını göreceksiniz. Çocuk sahibi olmama nedeni ya ekonomik endişelerledir, ya da eğitim endişesiyledir. Yani doğru dürüst eğitememe endişesiyledir. Bu iki gerekçe de gerçekçi değildir. Bu iki gerekçe de aslında temelsizdir. Neden temelsizdir? Çünkü eğer çocuk sayısının fazlalığı ekonomik durumla alakalıysa o zaman ekonomik imkanı olanların kaç çocuk sahibi olması gerekir? Bunu netleştirmemiz lazım mesela. Var mı böyle bir anlayış yok, böyle bir yaklaşım yok yani. Ekonomik imkanın çocuk sayısıyla doğrudan alakasını göremiyoruz yani. İkinci gerekçe eğitim dedik. Eğitim, yani bugün mesela aşağı yukarı 40-45 yaşlarında olan insanların, belli bir konuma, belli bir statüye gelen insanların birçoğunu araştırdığınız zaman, incelediğiniz zaman annesi de babası da ya okur yazardır, ya zar ilk okul mezunudur. Yüksek öğrenim gören neredeyse hiç yok gibidir. Şu anda 40'ında 50'sinde olan insanların anne babaları. Hepsi eğitimli çocukları. Yani anne baba okur yazar, hatta belki değil ama çocuklarının tamamı yüksek öğrenim görmüş. 8-10 tane çocuğun hepsi yüksek öğrenim görmüş. Eğer mesele eğitimse. Yüksek öğrenim görmüş olan anne babaların çocukları iki taneyle zor baş ediliyor. Nasıl bir şey bu? Eğitimsiz olan anne baba, eğitimli olan 8-9-10 tane çocuk yetiştirebiliyor. Ama eğitimli olan hem anne eğitimli hem baba eğitimli iki tane çocuk üstesinden gelemiyor. Burada ya söylenen iddia yalandır ya da farklı bir düşünce vardır. Dolayısıyla her iki tez de aslında temelsizdir. Neticede insanların özellikle geçindirememe, bakamama, besleyememe endişesi işin temelindedir. Ve Allah Teala da bu noktada tevekkülü bozan bir anlayış olduğunu hatırlatır bize. Onları da rızıklandıran, sizi de rızıklandıran elbette biziz der Rabbimiz. Burada özellikle bu ifade, yani çocuklarınızı öldürmeyin ifadesinden sonra gelen sizi de onları da rızıklandırırız cümlesi aslında şu hususu da hatırlatmaya yönelik olabilir. Allah en iyisini bilendir ama sanki bizim rızıklandırılmamız çocuklarımızın doğmasına bağlıdır. Yani her çocuk kendi rızkıyla gelir diye Anadolu'da bir tabir vardır. Her çocuk kendi rızkıyla gelir, dünyaya gelir. Dolayısıyla burada rızıklandırılmamız aslında çocuklarımızın buna vesile olmasına da işaret olabilir. Onları da size rızıklandıran biziz düşüncesi. Ve bu anlamda da şunu hatırlatalım. Bugün ya da yarın, şu anda evli olanlar ya da yarın evlenecek olanlar, kulağımıza bir küpe olarak bunu koyalım ve zihnimizin bir köşesine not edelim bunu. Hangi çocuğunuz sayesinde doyacağınızı, hangi çocuğunuz sayesinde varlık sahibi olacağınızı kestiremezsiniz. Allah Teala'nın takdiridir. 1, 2, 3, 4 hangisi ise dolayısıyla birinin önünü kesmeniz aslında kendi rızkınızın önünü kesmeniz anlamına geldiğini hatırlatayım. Dolayısıyla Allah Teala yeryüzünde hiç kimsenin rızkını bu anlamda kısmamıştır. Hepsini ortaya koymuştur. Bu bireysel anlamda aile ortamında var olan durum. Evrensel anlamda dünya ölçeğinde baktığımız zaman da arkadaşlar bu rızıklandırma meselesinde yine insanların Allah'la ilişkileri problemli olunca doyamama, karnını doyuramama endişesi sürekli var. Bu insanların ortaya koyduğu bir takım tembelliklerden, ihmallerden, dengesiz bir takım imkanların, nimetlerin kullanılmasından kaynaklı olarak birileri varlık içerisinde yürürken bir tarafı da yoksulluk içerisinde hayat sürüyor olabilir. Bu Allah'ın taksimi değildir. İnsanların yanlış yönetimi, yanlış yönetilmesi, yanlış yaklaşımıdır nimetlerle alakalı. Ama şunu bir şekilde ortaya koymamız lazım. Yeryüzünde diyelim ki 1 milyon insan varken yeryüzünün toprağı, yeryüzünün tarım alanları aynıdır ve bu toprak 1 milyon insanı besleyecek durumdadır. Ama gelinen noktada 8 milyar insan vardır yeryüzünde. 8 milyar insan yeryüzüne geldikten sonra aynı toprak, genişleyen bir dünya yok. Aynı toprak bu kadar insanların rızkının temini için yine yeterli olabiliyor. Beraberinde insanların yetenekleri, imkanları, teknik gelişmeleri, araştırmaları vesaire ne derseniz deyin. Ama her halükarda bir bütün halinde Allah Teala yeryüzünün insanlara nimet verme, onları besleme özelliğini hiçbir zaman kaybetmemiştir. 1000 sene önce, 10 bin sene önce, belki 1 milyon sene önceki toprak, aynı toprak, nüfus aynı olmamasına rağmen, bugün nüfusun o kadar artmasına rağmen yeryüzüne insanları doyurmaya yetiyor. Bu Allah Teala'nın yeryüzündeki rızık taksimiyle alakalı oluşturmuş olduğu sünnetullah'tır. Allah'ın yasasıdır. Dolayısıyla bu konuda Allah'tan ümit kesmek, tereddüt etmek, şüphelenmek elbette bize düşen şeyler olacak ama bu anlamda şüphelenmek, tereddüt etmek, endişe etmek İslam'la, İslami bir anlayışla, müminin hayat anlayışıyla hiçbir zaman bağdaşmayacağını ifade ederim. Dolayısıyla burada çocukların öldürülmesine dair bu yasağın rızıkla birlikte irtibatlandırılması, rızıkla irtibatlandırılarak anlatılmış olması üzerinde gerçekten derin derin düşünmeye değer bir konudur. Bu öteden beri, bakın bu fıkhi bir konu değil. Bu tamamen akide konusudur, inanç konusudur. Yani tevekkülle alakalı bir konudan bahsediyoruz. Hadi zatında fıkıhta hiçbir kural yoktur ki, fıkıhta hiçbir emir ve yasak yoktur ki inançla bir alakalı bir boyutu olmasın. Tekrar hatırlatayım. fıkıhtaki en ufak bir emir, bir yasak dahi, yani emrin ufağı yasak, ufağı olmaz elbette de, lafın gelişi olarak söylüyorum. Aklınıza gelen herhangi bir emir ve yasak, bu fıkhi bir tarafı olabilir. Yani yapılır mı yapılmaz mı anlamında, caiz mi caiz değil mi anlamındaki bir yönü olabilir. Ama mutlak surette, istisnasız söylüyorum, fıkhın her bir kuralının itikatla da alakalı bir boyutu vardır. İnançla. Bu da inançla alakalıdır. Dolayısıyla insanların kalplerinde olan imanın aslında dışa vurumudur. Dışa yansıma biçimidir. Kim ne derse desin. Allah'la alakalı bir endişesi var. Allah beni doyurur mu, doyurmaz mı? Bu endişe dışa, dile yansımayabilir. Dile dökülmeyebilir, ifade edilmeyebilir. Ama kalpte yer aldı mı, işte o imanı zedeleyen bir duruma dönüşür. Allah muhafaza. Bunu söyledikten sonra bu kez Allah Teala en az çocukları öldürmek kadar vahim olan, ağır olan, vebali çok büyük olan bir hataya daha geliyor, yanlışa. Bir yasak konusu. Biliyorsun daha önce okuduğumuz ayetlerde emirlere konu olan şeyler vardı. Neydi? Anne babaya ihsanda bulunmak, yetimlere, yakınlara, yoksullara, hak edenlere infakta bulunmak, tasaddukta bulunmak, harcamalarda bulunmak. Bundan bahsetmişti, emirdi. Şimdi bir de yasaklar konusu gündeme geldi. Yani Müslüman hayatta ne yapmalı, ne yapmamalı sorularının cevabını verildiği bölüm bu. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın. Zinaya yaklaşmayın. Bu ifade enteresandır. Zina yapmayın cümlesinden daha farklı bir cümledir. Yani zina etmeyi bıraktı Allah Teala bir tarafa. Onu gündeme bile getirmeye gerek yok. İnsanlık olarak, sadece Müslümanlık olarak değil, insanlık olarak bile bu öteden beri bütün ortak değerlerin kötü kabul ettiği bir durum. Onun için zina yapmayından ziyade zina yaklaşmayın. İnnehu kâne fâhişeten. Çünkü zina gerçekten bir çirkin iş, hayasızlıktır. Ve sâe sebîle. Ve gerçekten kötü bir yoldur. Kötü bir yoldur. İğrençtir, çirkindir, hayasızlıktır. Zina yaklaşmayın. Yaklaşma ifadesi nedir? Bir şeye yaklaşmak yasaklanıyorsa şundan dolayıdır. Bir şeye yaklaşan insan onun içerisine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bu kesinlikle öyledir. Yaklaştığı oranda, yaklaştığı ölçüde o kötülüğün içerisine girecektir. O yüzden yaklaşmayın bile, etrafında dolaşmayın bile. Yaklaşılan bir kötülük zaman içerisinde yapılacaktır anlamına gelir. Yani etrafında dolaşılan, hatta insan zihninde gelgitler ile tasavvur edilen bir kötülük zaman içerisinde yapılma aşamasına dönüşür. Bu zina için de böyledir. Dolayısıyla zinaya yaklaşmayın. Bırakın yapmayı, yaklaşmayın bile. Zina bir erkekle bir kadının arada nikah bağı olmadan birlikteliğinin adıdır elbette zina. Şimdi ilginçtir. Mesela 33. ayet-i kerimede adam öldürmeyin diyecek. İnsanların öldürülmesi yani cinayet. Adam öldürmenin yasaklığıyla alakalı bir ayet gelecek 33. ayette. Şimdi o ayetle özellikle çocukların öldürülmesinin yasaklandığını bildiren ayet arasında zina konusu gündeme gelir. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin, dolayısıyla ayetlerin muhtevası olan konuların birbirinin ardı sıra gelmesi tesadüfi değildir, rastgele değildir. Öylesine yani sıraya konmuş değil, alfabetik sıra hiç değil zaten. Peki nedir? İlişkili olması hasebiyledir. Yani mesela daha sonra gelebilirdi bu ya da hepsinden daha önce gelebilirdi. Hayır. Zinayı Allah Teala zina yasağına dair kuralı çocuk öldürme ile adam öldürmenin yasaklığına dair kuralın arasına koydu. Niye? Çünkü zinanın aslı aslında bir cinayettir. Bir neslin öldürülmesidir bu yönüyle. En'am suresinde de buna benzer bir şey var mesela. Allah Teala kuralları hatırlattığı ayeti kerimede, En'am 151. ayet-i kerimede Allah'ın haram kıldıklarını gelin size söyleyeyim diyor. Allah'a şirk koşmamak, anne babaya iyilikte bulunmak, çocuklarınızı öldürmemek açlık endişesiyle, sizi de onları da rızıklandıran biziz ve zahir ve batın, görünen ve görünmeyen her türlü hayasızlık ve ahlaksızlıktan kaçının ve aynı şekilde hayasızlıktan kaçının dedikten sonra Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Hak ediyorsa bu ayrı bir konu. Aynı konu orada da geçiyor bakınız. Çocukları öldürmekle, çocukları öldürmenin yasaklanmasıyla insanların öldürülmesinin yasaklanması arasında burada da yine fevahiş var. Yani hayasızlık ve ahlaksızlıkların yasaklanması söz konusu. Dolayısıyla aslında zinanın temeli öldürmektir, bir nevi yok etmektir. Hangi açıdan yani? Zina ile alakalı ahlaksızlık, bu ahlaksızlığın yaşandığı toplumlarda genelde şu tabloları görmeniz mümkün mesela. Zinadan hemen sonra zinanın ağır bir yükümlülüğü var. İslami olarak da, insani olarak da. Yani sadece Müslümanların, sadece müttakilerin, inanan insanların gözünde kötü, iğrenç bir şey değil bu. Müslüman olsun olmasın zaten başlı başına iğrenç bir şeydir. Özellikle sonuçlarından kurtulma çabaları, sorumluluklarından kurtulma çabaları insanların birbirini öldürmesine neden olabiliyor zinadan dolayı. Özellikle modern dönemde bu tip örnekleri zaman zaman duyarız. Yani tecavüz etti ve sonra da öldürdü. Niye? Çünkü ortaya çıkmasın diye, ama bir şekilde ortaya çıkıyor neticede. Bir sene sonra, beş sene sonra neyse işte. Zina niye öldürmeyle sonuçlanıyor? İşte Allah Teala'nın söylediği bu zaten. Zina öldürmenin bizatihi kendisidir. Sebep ve sonuçları itibariyle de bile ölüme neden olan şeydir. Ya da mesela işte diyelim ki zinadan dolayı bir hamilelik söz konusu olduğunda anne karnındaki cenini, yavruyu doğmadan önce veya doğduktan sonra yok etme çabası. Yine öldürmeyle sonuçlanan bir şeydir. Ya da doğması engellenemediği takdirde genellikle toplumda aşağılanmış, ölü gibi değerlendirilir. Yani zina çocuğu diye affınıza sığınırım. Niye? Çünkü sonuç bu. Zinanın sonucu bu ya. Ya da mesela töre cinayetlerinde genelde aynı şey hep karşımıza çıkar. Dolayısıyla bu zinanın ölümle birlikte değerlendirilmesi, çocukların öldürülmesiyle insanların öldürülmesi hükmünün arasına konması tesadüfi değildir. Boşuna değildir. İşin ağırlığını anlatmaya yöneliktir. Tabii buradaki emir, yani zinaya yaklaşmayın emri, hem ferde yöneliktir hem de topluma yöneliktir. Yani bu emrin hem bireysel sorumluluğu var hem de toplumsal sorumluluğu var. Yani ne demek bu? Birey olarak Allah Teala her birimize bunu söylüyor. Zinaya yaklaşmayın. Sen, Ahmet, Hasan, Ayşe, Fatma neyse. Birey olarak zinaya yaklaşmayın. Yapılması gereken şeyler var. Kaçınılması gereken şeyler var. Bunların tedbirini alın ve zinaya yaklaşmayın asla. Birey anlamında. Toplum anlamında da, yani yönetim, Müslümanların yönetimi, Müslümanları idare edenlerle alakalı bir sorumluluk alanda var. Burada zinayı önleyecek ve zinaya götüren sebep ve araçları ortadan kaldırıcı önlemler almalıdırlar yöneticiler. Müslüman toplumun yöneticileri ya da Müslümanların kendi kendine seçtiği yöneticiler. Bu bir kurumun yöneticisi olabilir, bir şehrin yöneticisi olabilir, bir ülkenin yöneticisi olabilir. Her birisinin bu konuyla alakalı bir sorumluluğu vardır. Bakın, fuhuş yerleri açmaktan öte, fuhuşa götüren yerleri engellemek, bu tür faaliyetleri engellemek gibi sorumluluğu var. Nereden bahsediyoruz? Sanki Moskova'dayız, sanki Washington'dayız, sanki Ukrayna'dan bahsediyoruz gibi değil mi? Bunu niye söyleme ihtiyacı hissediyoruz ki? Çünkü Türkiye'de, hatta bulunduğunuz bu şehirde bile, yani doğunun muhafazakar, güya işte İslami bir kimliği olan bir şehri olmasına rağmen, her türlü fuhşiyatın yapılmaktan kaçınılmadığı bir dönem yaşıyoruz. Kim yapıyor bunu? Müslümanların seçtiği yöneticiler yapıyor. Ne adı altında? Kültürel ve sanatsal etkinlikler adı altında. Kimin ne idüğü belirsiz sanatçı taslaklarının getirilip insanlara fuhuşun, ahlaksızlığın, hayasızlığın her türlüsünün peşkeş çekildiği bir dönem, bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu Allah Teala'nın emri sadece bireye değil topluma, toplumun yöneticilerine yöneliktir. Zina yaklaşmayın. Toplumu zina yaklaştıracak olan faaliyetlerden onları uzaklaştırmaya çalışın. Bu faaliyetleri yapmayın. Bu faaliyetleri engelleyin. Yapmayından ziyade engelleyin. Birileri yapmaya çalışabilir. Müslüman yönetici bunu engeller. Bunun finansını sağlamak mı? Sapkınlığın dik alası bu. Kusura bakmayın. Bunu engellemekle görevli olan Müslüman yönetici, eğer bunu engellemeyi bir tarafa bırakın, bir de bunun finansal desteğini, sponsorluğunu yapıyorsa, bunu yapmakla da övünç duyuyorsa, şehrimizde muazzam işte şeyler yaptık diyorsa, ya kusura bakmayın da tuz kokmuş anlamına gelir. Dolayısıyla bu emrin muhatabı hem fert hem de toplum hem de yöneticiler anlamındadır. Bu yönüyle İslam sadece zina yasaklayan bir takım tedbirleri, bir takım yasakları ortaya koymakla kalmaz arkadaşlar. Zina yasaktır ama zinaya götüren yolları da beraberinde yasaklamıştır. Zinaya götüren yollar, zinaya insanları yaklaştıran yollar, zinayı özendirici, ahlaksızlığı özendirici, teşvik edici yolları yasaklamadıktan sonra, buna yönelik bir takım tedbirler almadıktan sonra zinanın yasaklanmasının bir anlamı yok. Aynı şey diğer suçlar için de geçerlidir. Hırsızlıkla alakalı da öyledir. Yani hırsızlığın işlenmesi durumunda işte elini kesin Bu İslam'ın son noktada koyduğu hükümdür. Hırsızlığın olmaması için bir takım sosyal güvenlik tedbirleri alır İslam. Buna dair kurallar koyar. Zengin fakir arasındaki ilişkileri düzenler. Mal mülk dağıtımı ile alakalı kuralları düzenler. Mal sana ait değildir, Allah'ın emanetidir, bunu buna göre değerlendir der mesela. Dolayısıyla toplumda zengin fakir arasında bir uçurumun oluşmasına engel olur önce. Bir sosyal güvenlik sistemi oluşturur ve sonra der ki buna rağmen bu toplumda hala hırsızlık yapılıyorsa onun da cezası ağır olacaktır der. Yoksa hırsızlığın cezasını vermekle işe başlamaz. Burada da böyledir. Zinanın belli bir cezası var, evlinin, bekarın vesairenin. Fakat bu son noktadır. Oraya varıncaya kadar bir dizi önlemleri almıştır zaten İslam. Ferde yüklediği sorumluluklar var bu yönüyle. Her birinize, her birimize. Kadın ya da erkek. Belki bu bağlamda yani sorumluluklarımız itibariyle kadınların sorumluluğu erkeklerin sorumluluğundan biraz daha fazladır. Zina ve ahlaksızlık söz konusu olan durumlar için söylüyorum. Sebep? Yaratılış gereğidir. Fıtrat gereğidir. Yani erkeğin de kadının da sorumlulukları var. Erkeğin de kendi sorumlulukları var ama kadınlara verilen sorumluluklar daha fazladır. Çünkü oradan başlar. Onun buna müsait olması, ona bunun yani kadınların buna zemin hazırlaması, fuhuşu tetikleyen en önemli unsur olması hasebiyle sorumluluklar daha fazladır. Erkekler sorumluluktan muaftır değil tabii ki. Bu yönüyle baktığımız zaman kısaca her biri ayrı bir başlık belki ama sadece aklımızda bulunsun diye. Yani İslam ne gibi önlemler almıştır mesela? Söz gelimi Nur suresinde Allah Teala eve giriş ve çıkışlarla alakalı. Anne babaların yatak odalarına giriş ve çıkışla alakalı. Hem küçük yaştaki çocuklar hem de büyük yaştaki çocuklarla ilgili bir takım kurallar koymuştur. Bakın sadece ergenlik yaşına gelmiş çocuklar için değil, küçük yaştaki çocuklar için de aynı kurallar konmuştur. Anne babaların yatak odalarına girerken izin isteme. Normal zamanlarda da herkes için bir başkasının evine girerken izin isteme kuralını getirmiş 27. ayet Nur suresinde. Ve Allah Resulü de buna yönelik çok şiddetli. Belki Allah Resulü'nden duyduğumuz zaman ya Allah Resulü bu kadar sert ifade kullanabilir mi diyeceğimiz türden şiddetli ifadeler kullanır. Ne gibi mesela? Bir kimse izinleri olmaksızın birinin evin içine bakarsa, bakın evin içine bakmaktan bahsediyoruz. Birinin evin içine pencereden, kapıdan neyse izinsiz bakarsa gözünü çıkarmaları ona helal olur. Bu nasıl bir şey? Peygamber yani birbirinizin gözünü çıkarın demiyor ama işin vehametini ortaya koyma noktasında herhalde bundan daha öte bir ifade olamaz. Başkasının evin içerisine bakamazsınız. Girmeyi bıraktık. Pencereden, pencerelik arasından, kapı aralığının vesaire. İzinsiz giremezsiniz mesela. İçeriye göz attıktan sonra izin istemenin anlamı yoktur diyor Allah Resulü. İçeri girdikten sonra izin istenmez. İzin içeri girmek için istenir mesela. Eğer mesela diyor Allah Resulü bir kimse izinsiz olarak senin mahremiyetine bakar, ev durumu, özel hayatınla alakalı işlerine muttali olmak, farkına varmak üzere içeri bakarsa, sen de iki parmağın arası bir taş alıp atarak onun gözünü çıkarırsan, bundan dolayı sana herhangi bir günah da yazılmaz. Bu ancak bu konularla alakalı ortaya konan yaptırımlardır. Tekrar söylüyorum. Allah Resulü birbirinizin gözünü çıkarın anlamında bunu söylemiyor. İşin vehametini, işin ne kadar gerçekten ağır olduğunu, bedelinin nasıl ağır ödetileceğini anlatan ifadelerdir. Dolayısıyla mesela bu konu yani sadece bu sözlerin söylendiği ya da Nur Suresi 27. ayetin indiği dönemdeki coğrafyanın ev yapımıyla, ev yapısıyla, imar durumuyla alakalı değil arkadaşlar. Bugünkü ev durumuyla da aynıdır. Binaların iç içe yapıldığı bir ortamda herkes birinin balkonundan bir başkasının evin içerisine bakma imkanına sahip mi? Daha fazlasıyla. Tek katlı evlerde bunu belki görme imkanı olmaz. Ama çok katlı ve sık sık yapılan mesela bu şehrin evleri gibi iç içe yapılan evlerde insanlar birbirlerinin evlerinin içerisine rahatlıkla bakabilme durumuna geliyorlar. Ve bu caiz olmayan gayri meşru bir davranıştır. Allah Teala bunu şiddetle yasaklar. Dolayısıyla bu bir tedbir mesela. Dolayısıyla görmen gerekmeyen, görmemen gereken bir durumu görmen seni o tarafa doğru ne yapıyor? Teşvik ediyor, özendirebiliyor. Görmemen gereken bir tablo zaman içerisinde artık laşkalaştı, sıradanlaştı. Dolayısıyla insanlar günaha doğru gidiyor mesela. 58. ayette Nur suresinde mesela buluğ çağına ermemiş çocuklar bile bakın. İlginçtir. Bakın onların sorumluluğu yok. Yani 10-12 yaşına kadar gelen çocuklardan bahsediyoruz. Onlar mükellef değiller. Herhangi bir emir ve yasakla mükellef sorumlu değiller. Ama bakın Allah Teala Müslüman anne babalara, bireylere bu yükümlülüğü yüklüyor. Diyor ki çocuklarınız buluğ çağına varmadan önce anne babalarının yatak odalarına girerken, üç vakitte izin isteyecekler. Sabah namazında, sabah vakti, öğlenden sonra insanların dinlenmek için kenara çekildikleri zaman dilimi eğer toplumda varsa ve bir de işte yatsıdan sonra insanların elbiselerini rahatlıkla soyup yataklarına geçtiği dönemlerde. Bu üç vakitte izin isteyecekler diyor. Kim? 4 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki çocuk, 10 yaşındaki çocuk izin isteyecek. Bu kim öğretecek bunu? Bakın bu ayet nerede? Havada durmuyor. Şu anda inmiş alan bir ayettir. Bu uygulaması olması gereken bir şeydir. Çocuklara bunun öğretilmesi lazım mesela. Niye? Çocuğun belli bir yaştan sonra öğrenmesi gereken şeyi zamandan önce öğrenmemesi için. Tabii ki yani biz bunu açtıktan, bunu geçtikten sonra bir de karşımıza şöyle bir tablo da çıkar. Zaten çocuk 8-10 yaşından itibaren hani bundan 20-30 sene önce 25-30 yaşında öğrenilen şeyleri bugün 7 yaşındaki çocuk da öğreniyor. Niye? Niye acaba? Herhalde gökten gelmedi bu öğretme şeyi. Anne babaların ihmalinden kaynaklanıyor. Ve bunun bir disiplin olarak, bir eğitim yöntemi olarak ortaya konmamasından kaynaklanıyor. Ne acıdır maalesef. 20 yaşında, 30 yaşta öğrenilmesi gerekeni çocuk 8-10 yaşında öğrenmeye başlıyor. Niye? Çünkü sınır tanımıyoruz artık. Fark etmiyor ki evlere girmekle, odalara girmekle İnternete girmek arasında bir fark kalmamış oraya, dikkat edin. Dolayısıyla bu mesele bir kuraldır. Buluğ çağına ermiş çocuklar mesela 59. ayette bunu da anlatır. 58. ayetin konusu ergenlik yaşına ermemiş çocukların kuralıdır. 59. ayet Nur suresi buluğ çağına ermiş çocukların her zaman izin istemeleri. Sadece 3 vakitte değil. Bütün zamanlarda odalara girerken izin isteyecektir. Mesela diyelim ki şu anda içinde bulunduğunuz yurtta da aynı mahremiyet alan olur mu? Herkesin kendi odası var. Ya da 2 kişinin, 3 kişinin paylaştığı bir oda var. O odaya girerken odada oturan, odada yatan, kalkan dışarıdan geldi. İçeride birisi vardır diye kapıdan izin istemeden girmemelidir. O onun yatak odasıdır, onun mahrem alanıdır. İzin isteyerek, izin istemeden girmek bu kuralı çiğnemektir bakın mesela. Pratik anlamda bu ayetin indirilmesi lazım mesela. Uygulama yoksa bu uygulamayı ihmal ettiğinizden dolayı bu ayet hayatınızda yok anlamına gelir. Bütün izin isteme durumları aynı şeydir. Mahremiyet. Kapı açık değilse, bir yerde kapı kilitliyse, kapalıysa izin istemeden girilmeyecek anlamına gelir. Bütün vakitlerde, sadece belli bir vakitte değil. Bu mesela zinaya yaklaştıran hususlarla alakalı engelleyici tavırlar. Erkek, kadın herkes için geçerli. Mesela kadınlar için özel bir takım hükümler var. Erkeklerle dolaylı ilişkili ama doğrudan kadınların sorumlu olduğu bir şey. Mesela kadınların edalı, cilveli konuşması yasaklanmıştır Ahzab suresinin 32. ayetinde. Kadınlar normal konuşma tarzını değiştirerek konuşamazlar erkeklerin huzurunda. Yapamazlar bunu. Yasaktır. Normal konuşması neyse, doğal konuşması neyse öyledir. Birileri vardır diye kırıtarak konuşamaz. Allah Teala bunu yasaklıyor mesela. Niye? Özellikle insanların duygularını tahrik edici bir takım programlarda bunu yaşıyoruz. Müslümanların buna dikkat etmesi lazım. Zinaya götüren yolların engellenmesine dair bir tedbirdir bu mesela. Dolayısıyla yani erkeklere yönelik program yapan kadınların durumu da aynıdır. Cilveli kırıtarak konuşamazlar. Allah Teala bunu yasaklıyor. Bunu peygamber hanımları üzerinden söylüyor. Dikkat edin. Ahzab suresi 32. ayet. Peygamber hanımları üzerinden söylüyor. Şimdi diyeceksiniz ki peygamber hanımlarını bağlar. Anladım da peygamber hanımları benim annem olarak ilan ediliyor. Ümmetin annesi. Bakın iş daha vahim. Sıradan normal bir emir olsa daha farklı. Peygamber hanımlarına bile bu söyleniyor. Ve peygamber hanımları bizim annelerimiz olarak Kur'an anlatır. Ve ümmehâtuhum anneleridir. Ve sonra bir kural daha peygamber hanımıyla alakalı. Peygamber hanımı peygamberin vefatından sonra herhangi birisiyle evlenemiyor. Çünkü annedir. Anne hukuku neyse hukuken öyledir. Peki benim annem olmasına rağmen peygamber hanımı benimle konuşurken kırıtarak konuşması yasak. Hüküm daha ağır olmadı mı? Annem ya. Dolayısıyla peygamber hanımları üzerinden bu hükmün verilmesi işi daha da ağırlaştırıyor. Bunu yapamazsınız. Bu ahlaksızlığı özendirici eylem olarak Allah tarafından yasaklanmış. Mesela Ahzab 59. ayetinde kadınların bütün bedenlerini örtmeleri emredilmiştir. Bedenlerinin tamamını. Yani başörtüsü değil bakınız. İslam'ın başörtüsü emri diye bir kuralı yoktur. İslam'ın bütün bedeni örtme diye bir kuralı vardır. Bu sizin anneleriniz vardır, bacılarınız vardır. Eşleriniz vardır, olacaktır Allah'ın izniyle. Fakat bunu ihmal etmeyin, bak tekrar söylüyorum. İslam'da başörtüsü diye bir kural yok. İslam'da bedenin tamamının örtülmesi vardır. Başörtüsü başörtüsü diye bizi şartlandırdılar. Hayır. Kafanın örtülmesi, bedenin örtülmesi ayrı bir şeydir. Kafayı örtebilir, kafayı örtebilir. Tesettür değildir bu. Üstümek altı Paris gibi olmaz. Üstü anne babayı razı etmek, altı da arkadaşları razı etmek için olmaz bir kadın için. Dolayısıyla dar bir kıyafet, ince bir kıyafet, neydi belirsiz bir kıyafet, kıyafet değildir, tesettür değildir. Allah Teala 59. ayet-i kerimede bedenin tamamını örtülme emrini verir. Yine mesela Nur 30-31. ayette hem erkeklere hem de kadınlara yönelik emir formu aynıdır. Mümin erkeklere söyle, müminseniz tabii ki diyor Allah Teala. Mümin erkeklere söyle, mümin erkeklere söyle gözlerini, bakışlarını kıssınlar, ırzlarını korusunlar kadınlara karşı. Gözlerini kapatın, dışarıda gezmeyin değil. Aynı emir kadınlara yöneliktir. Mümin kadınlara söyle, bakışlarını kıssınlar, ırzlarını muhafaza etsinler. Her iki emrin cümleleri, kelimeleri, seçilen ifadeler aynı. Ne demek bu? Kadın da gezecek, erkek de gezecek. Kadın da gözü açık, erkek de gözü açık. Bunu tersini söylemiyor Allah Teala. Ama bakışlarınızı indirin. İradeli ve istekli, arzulu bir bakış yasaklanmıştır. Yoksa görmek yasaktır anlamına bir kural çıkmaz buradan. Bakmak yasa, görmekle bakmak farklı şeyler. Bu nedir? Özellikle toplumda ahlaksızlığın yayılmasıyla alakalı alınan en önemli tedbirlerden bir tanesidir. Gözün görmesi, kulağın bunu duyması, elin dokunması bunların tamamı zinaya götüren yollardır. Ve bunları engellemek, gözü engellemek, kulağı engellemek, eli engellemek, dokunmayı ortadan kaldırmak, zinaya yaklaşmayı da ortadan kaldırır. Bunlara riayet edildiği oranda bu noktada başarılı olunabilir. Yine mesela Nur 31. ayet-i kerimede daha uzun bir bölüm halinde kadınların sorumlulukları anlatılır. Ya burada evet kadın yok şu anda muhatap cemaatimizin içerisinde. Fakat neticede her birinizin eşleri, kardeşleri, anneleri, bacıları, teyzeleri, halaları vardır. Onlar için de aynı şey geçerli. Kadınların bedenlerini teşhir etmesi yasaktır. Bedenin teşhir etmesi teberrüçtür. Teberrüç yasak. Teberrücün modern dildeki karşılığı dekoltedir. Dekolte. Kol aslında bu konuya da biraz ifade edeyim. Kol Latince'de boyun demektir. Dekolte, de eki İngilizce'de, Latince'de genelde olumsuz anlamını verir. Yani boynu açmak. Dekoltenin tam cahiliye karşılığı nedir? Teberrüçtür. Aynı ifade. Çünkü cahiliyede de başörtüsü var ama boyun örtülmüyor. Özellikle göğüs kısmı açılır. Bu enteresan bir anlayış. Cahiliye döneminin örtü anlayışı budur. O yüzden Allah Teala mesela kadınların başlarını örtülmelerini emretmiyor. Boyunlarıyla birlikte örtünün diyor. Boyunlarıyla birlikte örtünün. Çünkü problem boyunun örtülüp örtülmemi. Dekolte yani bu yönüyle. Bu mesela 31. ayette bu özellikle vurgulanır. Yakaları üzerine başörtülerini bırakmaları istenir. Kadınların ayaklarını vurarak, kırıtarak yürümeleri yasaklanır. Evet Allah yürümeye de karışır. Kadınların özellikle. Erkeklerin kırıtarak yürüme şeyleri yok elbette. Belki yoktur ama orada da erkeklerin kibirli yürüme şeyleri ayrı bir ayette yasaklanır. Erkeklerin yürümesi kibir nedeni olabilir. Kadınların yürüme şekli de kırıtmadır. Biraz fiyakadır aslında. Ve bu yasaktır. Nur suresinin 31. ayetinin son kısmıdır. Ne alaka? Allah Teala istemiyor bunu. Adam gibi yürüyün, doğru yürüyün diyor. Normal yürüyüşünü değiştirmeyin. Kendi evinde, kendi ailen arasında nasıl yürüyorsan dışarıda da öyle yürüyeceksin. Bu çevreyi tahrik edici, özendirici bir husus olarak Allah tarafına yasaklanır. Ve zina yaklaştıran hususlarla alakalı birçok hadis-i şerif var ama sadece bir tanesini paylaşmakla yetineyim. Birçok hadiste var genelde kadınlara yönelik. Mesela Allah Teala, Allah Resulü der ki hiç şüphe yok Allah Adem oğluna zinadan nasibini yazmıştır. Yani buna kesinlikle erişir. Her insan her insan değil. Yani insanlar mutlaka bunu yapacak anlamını. Birileri yapıyor bunu çünkü. Realitede bu. Nedir bu? Zinadan nasip. Gözlerin zinası bakmaktır. Allah Resulü'nün ifadesi bu. Kulakların zinası dinlemektir. Neyi dinlemek? Ahlaksızlık ve hayasızlıkla alakalı sözleri dinlemek. Bunun içerisine ahlaksızca şarkılar da, ahlaksız ve hayasızca şiirler de dahil olmak üzere. Kulakların zinası. Gözlerin zinası bunları seyretmek. Dilin zinası konuşmak. Bunları konuşmak. Telaffuz etmek, şarkı, türkü, benzeri şeylerin ahlaksızcasını telaffuz etmek. Elin zinası dokunmaktır. Kadının erkeğe, erkeğin kadına. Ayağın zinası da yürümektir. Kalp ise arzu eder, cinsel organ da bunu ya tasdik eder ya da tekzip eder, yalanlar. Yani ya fiili gerçekleştirir ya da kendini bundan sakındırır. Bunların tamamı zinaya götüren yollar olarak hep din tarafından, İslam tarafından yasaklanmış. Bu anlamda koruyucu tedbirler olarak niteleyebileceğimiz tedbirler olarak öngörmüştür. İşte zinaya yaklaşmayınız kuralının içeriği, çerçevesi kısaca bu şekilde ifade edilebilir. Elbette bununla alakalı birçok ayet ve hadis de daha söz konusudur. Bunu da hatırlatalım. Tekrar ayete dönersek eğer, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın, yapmayını bırakın bir tarafa, zinaya yaklaşmayın ve çünkü o gerçekten bir hayasızlıktır, bir çirkinliktir. Aynı zamanda çok kötü bir yoldur der Rabbimiz. Allah Teala bizleri hem bundan hem buna götüren yollardan hepimizi muhafaza eylesin. Bu yönüyle özellikle şu anda yansıttığım hadisin içeriğiyle, kapsamıyla, çerçevesiyle alakalı da hasreten özel bir hatırlatmada da bulunayım. Üniversite ortamında ya da okul eğitim ortamında genel anlamda da bu söz konusu ama daha çok orada gördüğümüz, müşahede ettiğimiz kimi şeyler. Bakın bir erkeğin yabancı bir kadınla el ele dolaşması hayasızlığın, ahlaksızlığın danışkasıdır. Bunu hiç kimse meşru göremez. Aslında biraz ağır bir söz söyleyeceğim ama kusura bakmayın. Bu dinin bana verdiği bir takım duygulardan hareketle söyleyeceğim. Eğer bir kadın, bir kız yabancı bir erkekle el ele dolaşabiliyorsa ikinci, üçüncü bir erkekle dolaşmaması için hiçbir neden yoktur. Erkeklerin aptallık yapmasına gerek yok. Bir erkeğe elini dokundurmakta sakınca görmeyen bir kadın nikahsız, ikinci, üçüncü bir erkekle de beraber dolaşmakta da bir sakınca görmez. Niçin? Senin nikahının değil, nasıl serbest dolaşabilir seninle? Ve ikinci, üçüncü şahsla niye dolaşmasın ki? Erkeklerin aptallığından dolayı bunun farkında değil. Zannediyor ki sadece benim için yaratılmış. Aynı şey erkek için de geçerlidir. Bir bayan da evlenmeyi düşündüğü bir erkek nikahsız bir şekilde kendisine dokunuyor, rahatlıkla bunu yapabiliyorsa, bu erkeğin ikinci, üçüncü bir kıza da dokunmuş olabileceğini, dokunabileceğini, rahat hareket edebileceğini rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Onun için bu toplumda herkesin yaptığı şey, herkes yapıyor diye meşru olmaz. Herkes yapmıştır diye doğru kabul edilemez. Nikahsız beraberlikler, nikahsız, yani şu kriter şu bence, yani bence derken İslami düşüncem bana bunu hatırlatıyor, söyletiyor. Bir erkekle bir kadın çok rahat bir şekilde konuşuyorsa karı koca olmalıdırlar. Karı koca değillerse karı koca gibi konuşma hakları yoktur. Bakın bir şeyi öğrenebilir, yabancı bir erkek, yabancı bir kadın bir şey sorabilir, bir şey öğrenebilir, bu tamam anlarım. Ama karı koca gibi bir muhabbet olamaz, olmaması lazım. Nikahın kerameti nerede? Ondan sonra da evlendikten sonra zaten fazla bir birliktelik de olmuyor çünkü bütün kredileri tüketmişler zaten nikahlanmadan önce. Evlendikten sonra bir şey kalmıyor zaten. O kadar konuşulmuş ki konuşacak bir şey kalmıyor. O kadar muhabbet paylaşılmış ki evlendikten sonra muhabbet de kalmıyor. Ondan sonra tekrar başa dönülüyor tabii. Bunlar size hikaye gelebilir gençler. Bunu bir tarafa not edin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah Teala bizi istikamet üzere bir hayat yaşamaya muvaffak kılsın. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.